Merhabalar, ben Nile Örnek. Yeni bir şeyler öğrenmeye merakla herkesin ilgisini çekeceğini düşündüğüm Nasıl Olunur adlı podcast serime hoş geldiniz. Bu seride mikrofonu mesleklerini ustalıkla icra ettiğini düşündüğüm insanlara yöneltip onlara aynı soruyu soruyorum. Nasıl olunur? Bu bölümde konuğum bir müzik bilimcisi. O kendini eğitimci olarak tarif etmeyi daha çok seviyor. Müzisyen, yazar, müzik eleştirmeni, pek çok mesleği yapmış ama içine hep müzik koymuş biri Filiz Ali. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Tabii ki Sabahattin Ali'nin kızı demek durumundayım bir taraftan da. Her sizinle konuşan onu da vurguluyor doğal olarak ve Sabahattin Ali de konuşuyoruz. Çünkü çok genç vefat etti, öldürüldü. Bahsederiz. Müzikle ilişkiniz nasıl başladı? Müzik hayatınızda ne kadar zamandır var? Şimdi yaptığınız işlere bakınca yani yazarlık var, Sabahattin Ali'nin eserlerine sahip çıkmak var, çok anı biriktirmek var, bunları yazmak var. Bir de sorumluluk olarak adlettiğiniz bir takım insanlara saygı duruşu kitaplarınız var ama hepsi de müzikle ilgili aslında bakarsak. Müzikle ilişkiniz nasıl, ne zaman başlıyor?
Vallahi çok öncelere gidersek zannediyorum müzikle ilgim tuhaf bir şekilde radyo ile başlıyor. Radyo dinleyerek.
Evet, babanızla birlikte.
İkinci Dünya Savaşı sırasında büyüdüm. Çocukluğum yani o dönemde. O dönemde de Ankara Radyosu'nda belirli bir saatten sonra klasik müzik programları olurdu. Rahmetli Cevat Memduh Altar çok böyle bariton sesiyle açıklamalı müzik programları yapardı. İşte Beethoven'ın Anlatır, ondan sonra Beethoven'ın bir senfonisi çalınır. Veyahut işte Mozart anlatır. Radyo sayesinde herhalde çok sesli müzikle ilk tanışmam başladı. Ama aynı sıralarda babam da Ankara Devlet Konservatuvarı'nda hocaydı. Opera bölümü kurulmuştu, tiyatro bölümü kurulmuştu. Başında da çok ünlü bir Alman vardı, Karl Ebert. Babam onun hem çevirmeni hem dramaturgu idi. Beni de konservatuvara götürürdü daha ilkokula başlamadan önce. Ben o konservatuvarın opera bölümünün provalarını dinleyerek, müzik bölümündeki öğrenciler ile çeşitli enstrümanların derslerine girip dinleyerek, bir çeşit oyun, eğlence, işte o ablalarla, abilerle tanışmak, onların değişik kılıklara girmelerini izlemek, büyülü bir dünya, masal dünyası. Ama hep müzik ve çok sesli müzik. Bir de cumartesi günleri öğleden sonra konservatuvarın salonunda Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın, o zaman Filarmoni Orkestrası'ydı, Riyaseti Cumhur Filarmoni Orkestrası'nın konserleri olurdu. O konserlere de İsmet İnönü gelirdi karısıyla, Mevlevi Hanım'la. İsmet İnönü geliyor diye bütün bakanlar, milletvekilleri böyle bir protokolde gelir. Ve yani ben de işte annemle babamla gelirim. Ve o senfoni konserleri baştan sona dinlerdim. Şimdi düşünüyorum da bir çocuk demek ki sevgiyle veya işte tanışıklık dolayısıyla o sabra sahip. Bazen bana soruyorlar, canım küçük çocuklar nasıl sabreder klasik müzik konserine? Yani sabredebilir. Eğer tanışmışsa vakti zamanında, sevmişse niye sabretmesin? Niye illaki onu eğlendirmek gerekiyor? Öyle başladı yani.
Anne babanın etkisi vardır ya böyle şeylerde. Yani derler ki çocuklara kitap okutun ama anne baba okumuyorsa aslında çocuk da görmüyor, alışmıyor. Sizin aileden zaten bir okuma alışkanlığı muhtemelen ve müziğe yatkınlık var ve merak var herhalde. Babanızla ilgili en çok şaşırdığım şeylerden birkaçı şuydu. Ne kadar çok fotoğraf çekmiş. Her şeyin çekmiş. Belki kendinin selfilerini çekmiş. Bugün selfie dediğimiz, öz çekim dediğimiz şeyi. Sabahattin Ali ta o yıllarda yapmış. Çok meraklı.
Kendi belgeselini yapmış.
Kendi belgeselini yapmış ve bir söyleşinizi dinlerken fark ettim. 3000 kadar kitaptan bahsediyorsunuz.
Evet.
Ve çok içerikli, Almanca ağırlıklı belki. Klasiklerin olduğu, Rus klasikleri de var. Alman yazarların da var çok bildiğimiz. Şimdi 1940'larda 3000 kaliteli kitabın olduğu bir kütüphane. Yani siz öyle bir evde büyüdünüz. Biraz da bundan bahsetmek lazım değil mi? Yani bazı huzursuzlukları olan babanızın mesela bazı iş güvencesizlikleri, zorlukları hayatında çektiği ama ne olursa olsun kitap var, müzik var, kültür var, merak var. Belki siz de öyle bir yerden yetiştiğiniz için de böylesiniz.
Evet, yani bizim hayat tarzımız şimdi geriye dönüp baktığımda son derece sade. Gerçekten evdeki en önemli mobilya kütüphaneydi. Yani bir yemek masası, 4 iskemle, bir kanepe, 2 koltuk, bir radyo, bir sedir. Sedir vardı yani, yatak olarak da kullanılan, bir de yatak odası. Böyle bir evde büyüdüm ben. Ve benim için o kütüphane en büyük zenginlikti. Okuyabildiğimden ötürü değil, o kitapların çoğunu okuyamazdım. Çoğu çünkü Almancaydı. Ama bakabilirdim. Güzel ciltleri olan, açtığınız vakit kağıdı ellemek bile hoşuma giden, yazı karakterleri değişik. Mesela gotik alfabeyle yazılmış kitaplar vardı. Onlar böyle büyük majiskül gotik harfleri mesela cümle başında büyüterek böyle bir değişik tasarımla yazarlar o eski kitaplarda. Büyülenmiş gibi o kitapların görsel olarak neredeyse yaşardım. İçinde güzel gravürler olan kitaplar da vardı. Tabii böyle bir ortamda büyüdüğüm vakit yani hayatın bundan ibaret olduğunu düşünüyorsun. Kitaplar var. İşte radyodan güzel müzik sesleri geliyor. Çok çekirdek bir küçük aile ortamı var. Hatırladığım kadarıyla yani babam gibi çok pozitif enerjisi olan bir insanla büyümüş olmanın da büyük etkisi olduğunu düşünüyorum. Hayata ve dünyaya ve çevreye, diğer insanlara merak duygumu geliştiren insan. Böyle yani.
Peki konservatuara başlamanız babanızın ölümünden sonra ücretsiz olacak ve yatılı olacak zihniyetiyle ve diyorsunuz ki aslında bu okulda ona uygun zaten içinde olduğunuz bir yer konservatuar ve oraya gidiyorsunuz değil mi? Daha sonra sizin yurt dışında güzel eğitimleriniz var, Fulbright bursu var, Amerika var değil mi? Orada da eğitim aldıktan sonra dönüyorsunuz. Yani bu kadar şey yaşadıktan sonra çokça Türkiye'de yaşama isteği görüyorum sizde. Pek çok insan bırakıp da gidebilirdi. Bugün pek çok insan da zor diyor ama siz pek çok zorluğa rağmen burada kalmışsınız. Şunu kastediyorum biraz da, babanızın ölümünden sonra zor günler geçiriyorsunuz işte. Komünistin kızı, komünistin eşi diyorlar. Bugünden bakınca kitapları çok satan, çok sevilen ve çok beğenilen bir yazarın kızı ne kadar şanslı diye görüyoruz ama hiç de öyle olmamış o yıllarda. Kitapların basılması bile aslında 60'lı yıllarda annenizin çabalarıyla değil mi?
Evet. Şöyle konservatuvarı bitirdiğimde piyano bölümünü iyi bir dereceyle ama mesela pek iyi dereceyle bitirmedim. Eğitimime devam etmek istiyordum. Piyano eğitimine devam etmek istiyordum. O dönemde benimle birlikte mezun olan veyahut benden önce mezun olan arkadaşlarımın arasında çok yetenekli olarak düşünülen arkadaşlara devlet burs veriyordu. Genellikle Fransa'ya gönderilirdi. Ama az sayıdaydı zaten. Benim böyle bir şansım olmayacağı baştan belliydi zaten. Ama ben kafaya koymuştum yani ben çeşitli nedenlerle herhalde bütün eğitimim boyunca bir hırs yapmıştım. Başarılı olacağım ben bu hayatta. Siz ne derseniz deyin, ben başarılı olacağım. Nedense kime diyorum bunu da bilmiyorum. Ve çok ilginçtir yani eğitim hayatımın belki son 3-4 yılında sürekli Amerika'daki konservatuvarlara mektuplar yazardım. Bana burs verin falan diye. Nezaketen hep cevap verirler. Koşullar şunlardır derler falan filan. Ama imkanlarım, yurt dışına gitme imkanları yok. Benim Fulbright bursuna başvurmam da mezun olduğum seneydi galiba veyahut bir yıl sonra bir Amerikalı orkestra şefi gelmişti Ankara'ya. Onun provalarına tercüman olarak beni vazifelendirmişlerdi. Amerikan Haberler Merkezi yani bizim konservatuvar değil aslında. Onun tavsiyesiyle sen niye girmiyorsun bu bursun sınavına dedi de böyle bir şekilde hiç de kazanacağımı ummuyordum. Kazanıp gittim. Sonra tabii Amerika'daki eğitim hayatı çok farklıydı.
Evet onu soracaktım. Ne katmıştır size buradakinden farklı olarak eğitimci olmaya o zaman mı karar verdiniz?
Esasında şunu gördüm. Ben çok iyi bir eğitim almışım. Müzik eğitimi almışım Türkiye'de. Yani hem piyanist olarak hem teorik dersler ve hatta Boston'daki New England Konservatuvarı'nda teori dersleri almam şart değildi. Çünkü sen zaten almışsın falan. Başvuru formunda yazılıydı zaten aldığım dersler. Ama ben yine hem armoni hem kontrpuan dersleri almak istiyordum ek olarak. Ve çok şaşırmıştı öğretmen. O kadar iyi solfej bilgisine ve armoni kontrpuan bilgisine sahip. Demek ki Türkiye'de o sırada Ankara Devlet Konservatuvarı'nda bu eğitim gayet iyi veriliyormuş. Fark şuydu, orada size bir kişi, bir birey olarak davranıyorlardı.
Çok güzel.
Öğrenci ile hoca arasında kurulan ilişkide bu saygı çok önemliydi, karşılıklı saygı. tabii oradaki öğretmenlerim, hem Boston'da daha sonra New York'taki öğretmenlerim, piyano öğretmenleri özellikle, o zamana kadar belki de bilinçli olarak farkında olmadığım, bilinçli olarak düşünmediğim teknikleri, müzikal anlayışların yolunu açtılar, yolu gösterdiler. Belki Türkiye'de kalsaydım o düzeylere ulaşamayacaktım.
Bu arada Ferhunde Erkin'in öğrencisi evet. de olmuşsunuz Türkiye'de zaten. Evet. Bir de onun adına sonradan kitap da evet. yaptınız. Ben yayında özellikle söylemek istiyorum. Çünkü ben çok farkında değildim. Sizinle ilgilenince Ferhunde Hanım'a baktım, okudum. Hmm. Yani çok ayrı bir kadınmış. Ta ne zamanlar? Cumhuriyet'in ilk dönemleri. Hmm. Hem anne, hem eş, hem öğretmen, hem çok iyi bir piyanist, eğitimci. Yani on parmağında on marifet olan hı-hı. bir cumhuriyet kadını mesela. Sizin sayenizde öğrendim mesela. Bülent Arel ne kadar değerli bir isim. Yine sizin ona vefa borcu gibi tanımlayıp kitabını yaptığınız bir insan. Elektronik müziğin öncüsü. Hı-hı. Hem Amerika'da da öncü olmuş sadece evet. Türkiye'de değil. Bu insanları da sizinle tanıdım. Çok hoşuma gitti. Ne kadar değerli insanlarımız varmış o dönemde.
Ferhunde Erkin eğer bu devirde yaşıyor olsaydı gerçekten çok çok önemli ve tanınmış bir piyanist olarak hem Türkiye'de hem belki de Avrupa'da, dünyada adını duyurabilecek bir müzisyendi. Hem insan olarak hem piyanist olarak hem çok çeşitli yetenekleri olan bir insan olarak hem benim hayatımda çok çok önemlidir hem de Türkiye'deki müzik eğitiminde kadının var olmasında bir kadının müzik hayatına yaptığı etkiyle çok önemlidir diye düşünüyorum.
Evet, buradaki müzikte birey olmasına belki de evet. öyle bile tanımlayabiliriz. Ben de bir TRT belgeseli bulup izledim sizin yazdıklarınız üstüne. Çok hoşuma gitti. Peki Fulbright bursu da benim bildiğim kadarıyla insana belli avantajlar sağlayan, yani sadece okuması için değil de bir şehri görmesi, sanat faaliyetlerine katılması için de destek hı-hı. veren bir burs değil mi?
Vallahi Fulbright bursu esas aslında iyi bir para verir başta. Ama ben bir yıl Fulbright'tan o parayı aldım. Hı hı. Şöyle bir özelliği vardı. Devam etmek istiyorsan, yani Amerika'da kalmak istiyorsan, sana oturma izni veriyor, çalışma izni veriyor. Ama onun dışında başka para vermiyordu. Ama burs öyle çok çok müthiş bir burs değildi. Hı. Ancak kendi ayağınızın üzerinde durabiliyordunuz bu burs sayesinde. İsterseniz part-time çalışma imkanınız vardı. Ben hiç yabancılık çekmedim Amerika'ya gittiğimde. Hiç ummuyordum doğrusu birdenbire adapte olabileceğimi. Çok farklı bir dünyaydı. Türkiye'den kalkıyorsun. Hiç Avrupa'ya uğramadan birdenbire New York'tasın. New York'tan kalkıyorsun, Boston'a gidiyorsun falan. Şimdiki gibi değildi yani o zaman.
Tabii yıllar kaç? 50'lerin sonu, 59, 60'ların başı.
59'da zaten direkt New York'a uçuş yoktu. Paris'e gidiyordunuz, bir gece orada kalıyordunuz, ertesi günde Atlantik'e geçiyordunuz. Pek çok şeyi ilk defa hayatımda Amerika'da gördüm diyebilir. Yani neler diye sorarsanız şimdi hatırıma gelmiyor ama yani hayretler içerisinde pek çok şeyi ilk defa hayatımda deneyimledim Amerika'da. Ama hemen de
adapte
olabiliyorsunuz. Tabii gençlik var. Büyük bir merak var. Her şeyi öğrenmek istiyorsunuz. Bir an evvel sahiplenmek istiyorsunuz o kültürü, o elde edebileceğiniz bütün bilgileri. Hmm. Tabii mesela Boston'da yaşamanın verdiği avantajlardan birisi Boston Senfoni Orkestrası'nın konserlerine son derece düşük ücretle bilet olarak gidebiliyorsunuz. Okulumun korosunda söylüyordum. O koroyla birlikte Boston Senfoni Orkestrası ile konser verebiliyorsunuz. Müthiş dolu bir müzikal hayatınız olabiliyor. Bir müzisyen olarak çok yararlıydı Boston'daki hayat. Sonra New York, o zamanın New York'u ile şimdiki New York arasında çok fark var. Yani o zaman daha az kozmopolitti New York. Neredeyse ikiye ayrılmıştı şehir. Siyahlar ve beyazlar diye. Beyazlar da mesela Almanların yerleştiği bölüm, işte İtalyanların yerleştiği bölüm, Çinlilerin yerleştiği bölüm, böyle mahalleler, hı hı. Yahudi asıllıların yerleştikleri mahalleler şeklinde ayrılmıştı. Ama mesela o zaman bizim buralardan gidenler pek yoktu. Birkaç tane işte Rum Ermeni bakkalı bulursanız eğer oradan beyaz peynir sucuk bulurdunuz. Kozmopolitlik açısından daha ziyade Doğu Avrupa kültürünü benimsemiş bir hı hı. şehirdi. Ama aynı zamanda siyahların kültürü var, caz var, blues var, İşte yeni yeni mesela 1960'larda başlayan kendi folkloruna dönüş. İşte o John Baez'ler, Bob Dylan'lar falan.
Siz de sever miydiniz, dinler miydiniz o dönemde caz mesela?
Çok. Yani cazla tabii ki New York'ta tanıştım diyebilirim.
Ve tam da yerinde tanıştınız yani.
Evet. O zaman Harlem'e pek gidemezdik. Yani gitme derlerdi bana. Bir de öyle.
Peki Türkiye'ye dönme kararı nasıl verdiniz?
Dönmek istiyor muydum, istemiyor muydum tam olarak bilmiyorum. Fakat Fulbright bursu size şöyle bir kontrat imzalatıyor. Diyor ki bu burs bir yıllıktır. Bu bursu iki yıl daha uzatabilirsiniz. Üçüncü yılda kendi ülkenize dönmek zorundasınız. Hmm. Kendi ülkenize döndükten sonra da iki yıl tekrar gelemezsiniz buraya. Dönemezsiniz diyor. Zaten bir yandan da benim mecburi hizmetim vardı. Devlete ödemem gereken. Annem de gel bu mecburi hizmeti bana ödetme diye mektuplar yazıyordu. Yani çok isteyerek mi döndüm bilmiyorum. Türkiye'ye döndüğüm vakit bakalım neler gelecek başıma diye de merak etmiyor değildim.
Neler geldi? Güzel şeyler geldi aslında değil mi? Radyo programı yapmaya başladınız. Uzun yıllarda radyoculuk yaptınız aslında, radyoda müzik programları.
Zaten konservatuvardan hocam olan Bülent Arel ile aynı yıl o da Rockefeller bursuyla Amerika'ya gitmişti. Tesadüf ve yine 62'de o da Türkiye'ye döndüydü.
Hmm.
Yani aynı yıl biz o seyahati birlikte yapmış gibi olduk. Bülent Arel hem benim hocam hem de çok çok yakın dostum oldu Amerika'dayken. O da müthiş enerjik, hayat dolu bir dahi.
Evet, tanışmak istermişim. Sizin yazdıklarınızı okuyunca çok etkilendim.
Hakikaten bir dahiydi ve hani her konuda çok becerikli insanlar vardır ya.
Evet.
Yani neyse öyle.
Olabiliyor öyle bir şey.
O da döndüğünde bir rüyayla dönmüştü. Orta Doğu Teknik Üniversitesi açılmış yeni. Orada bir elektronik müzik stüdyosu kuracağım diye döndü. Erdal İnönü arkadaşı oluyor. Erdal İnönü de o sırada dekan mıydı, rektör müydü, neydi? İşte Amerika'dan bütün elektronik müzik stüdyosu kurulması için gerekli alet edevatı getirmişti. O da benim kitabımda vardır.
Evet.
O da ayrı bir hikayedir.
Hikayesi
yani.
Evet, getirmişti diyorsunuz da çok zor hikayeler değil mi?
Öyle.
Onları getirmeleri tabii.
E tabii gelince ne iş yapsın? Onun konservatuvarı almadılar. Yani şöyle mesela ben döndüm. Konservatuvarda gittiğim vakit kimse bana hoş geldin falan demedi. Hani sanki gitmemişim veya gitmişim de ne olmuş? Tekrardan tayinimi yaptırdım. Çünkü mecburi hizmetim var ya.
Evet.
Bana iş vermek zorundalar.
Hı-hı.
Hani öyle olmasa belki de iş vermeyecekler. Böyle de bir ülkedir yani Türkiye. Onu da kabul etmek lazım. Neyse yani bu kız Amerika'da ne yaptı, ne etti, burada ne dersi verecek diye pek düşünülmedi. Sen yardımcı piyano dersi ver dediler. Bir de işte böyle nefesli çalgılara falan akompanye edersin. Eşlik dersi. Boşluk doldur şeklinde. Ben konservatuvarda boşluk dolduruyorum. Ama umurumda değil. Gayet memnunum hayatımdan. Amerikalı ritmik hocası gelmişti. Onunla beraber dört el piyano konserleri vermeye falan başladık. Bülent Arel'e de bula bula Ankara Radyosu'nda tonmeisterlik görevi düştü.
ODTÜ'de büyük bir bölüm kuracakken. Evet,
evet, o tonmeister. Yani adam New York'ta elektronik müzik stüdyosunun kurucularından biri Ankara Radyosu'nda tonmeister. Ondan iyi tonmeister bulamazlardı zaten herhalde. Neyse ama aynı zamanda da yeni gelişmekte olan bir klasik müzik kanalının galiba başına getirmişlerdi onu. O işe bana dedi ki sen dedi bir sürü plak getirdin yanında. İşte hem klasik müzik plakları var bende, hem jazz plakları var, hem John Baez'in, Bob Dylan'ın falan, Amerikan halk müziği, bütün dünyanın halk müziği plakları falan var. Sen böyle bir program yap, radyo programı. Hatta ilk programın adı da Yeni Dünya'dan Halk Şarkıları'ydı galiba.
Her ülkeden halk şarkıları.
Aynen. Evet. Ve o programı yaparken yani işte bir metni hazırlarken, sunarken falan o kadar hoşuma gitti ki bu iş. Ve araştırma, işte o programda kullanacağım müziklerin araştırması, bulunması, kimi bende var, bende olmayanlar, işte kültür merkezlerine gidiyorum, onlardan istiyorum falan filan. Böyle birbiri arkasına giden, yıllarca süren bir radyo programcılığı oldu. Hı.
Hem onları anlatıyorsunuz, tanıtıyorsunuz, hem de o müzikleri çalıyorsunuz.
Evet.
Anladığım kadarıyla.
Evet.
Değil mi? Hatta şunlarmış: Her Ülkeden Halk Şarkıları, Yeni Dünya'dan Halk Şarkıları, Hı. Dünya Folkloru, Piyano Edebiyatından, vokal müzik, günümüzde caz. Çok güzel konular. Evet. Yani bugün olsa dinlemek isterim yeniden o programı yani. Kayıtları duruyor mudur? TRT tutar mesela bu kayıtları diye düşündüm.
Valla Ankara'da yaptığım programların bantları sanmıyorum. İstanbul'da yaptığımız programların bantlarının da ilk zamanlar saklanıyordu. Fakat sonra bir ara bu böyle çeşitli darbeler oldu ya.
Evet.
O darbelerden birinden itibaren yurt dışından bant gelmemeye başladı. O büyük bantlara, turntable'lardaki büyük bantlara alınıyor. Onların üzerine program almaya başladık. Yazık. Bence hiçbir belge saklanmıyor bu memlekette.
Evet. Pek çok bölümde de bunu konuşuyoruz pek çok insanla maalesef. Daha sonra yani bu sizin için bir canlandırıcı girişim oluyor anladığım kadarıyla ve siz müzikolojiye nasıl giriyorsunuz? Biraz ondan da bahsetsenize. İngiltere'ye gidip gelmeniz var.
Ha, ama tabii oraya gelene kadar evlendim, çoluk çocuk sahibi oldum. O sırada bir ara hiç çalışmadım ama o çalışmadığım sırada İstanbul Radyosu'nda programlar yapmaya devam ettim. Bir yandan da çeviri yapıyorum oraya buraya. Sonra da konser yazıları yazmaya başladım. Hı hı. O konser yazıları, çeviriler, radyo programları derken bir yandan da konservatuvar açıldı. Yani İstanbul Devlet Konservatuvarı açıldı. Ders vermeye başladım. Şan bölümünde korepetitör olarak çalışıyorum. Ondan önce İstanbul Şehir Operası'nda çalıştım piyanist olarak. Yani benim piyanistliğim devam ediyor bu arada. Konserlerde veriyorum eşlikçi olarak falan. Müzikolojiye geliş 1985. Biz 83'te mi devlet konservatuvarları yani Kültür Bakanlığı'na bağlı olan, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü'ne bağlı olan konservatuvarlar yeni açılan üniversitelere bağlanmaya başladıydı. Hı hı. 83 olabilir.
87 diye kaydetmişim ben ama yani ya da sizin girişinize.
Benim girişim, evet. 87'dir. Hı hı. Hı. Biz de böyle Mimar Sinan Akademi'ye bağlandık. Ama gerçekten Güzel Sanatlar Fakültesi'nin devlet konservatuvarı diye bir şey. Sonra dendi ki bir üniversitenin tek bir fakültesi olmalı, birkaç tane fakülte olması gerekiyor falan.
Evet.
Neyse, üniversiteye bağlanmanın sonuçlarında Ahmet Adnan Saygun ve İhsan Doğramacı, o sıralarda anladığım kadarıyla Adnan Bey'in çok çok eskiden beri düşündüğü bir şey olan müzikoloji ve etnomüzikoloji bilimlerinin bir şekilde üniversitede enstitü olarak harekete geçmesi fikrini canlandırmaya karar vermişler. Ama sonra enstitü yerine o bir bölüm açılsın dendi ve Ahmet Adnan Saygun bölümü açtı İstanbul'da. Ben de o sıralarda çok yakından ilgileniyordum müzikolojiyle. Yani hem araştırmalarım, çevirilerimle. Müzikoloji peki nedir diye düşünecek olursanız, yani müzik bilimi.
Hı hı.
Bunun içerisinde müzik tarihi var. En önemli yeri tutuyor. Aynı zamanda müzik araştırmacılığı tabii ki çok önemli. Etnomüzikoloji daha farklı bir dal. İlk yıllarda Adnan Bey onun üzerinde daha fazla durdu. Sonra ben en iyisi bu konuda birazcık daha bilgi sahibi olayım diye düşünmeye başladım. Adnan Bey'den sonra bölümün başına geçen rahmetli arkadaşım besteci, o da unutulmaya yüz tutmuş çok önemli bir Türk bestecisidir, Cengiz Sanç. Çok önemli eserleri vardır ve o eserleri yeterince yorumlanmaz. Üzücü bir parantez olarak bunu söyleyeyim. Neyse, Cengiz Sanç bölümün başına geçmişti. Onun da birazcık beni ittirmesiyle bir burs temin ettim. Ama o bursu da yine kendim temin ettim. Devlet bursu değil yani. Devletten hiçbir zaman burs almadım. Sadece devletin memuru olarak çalışırım.
O dönemde eşiniz ne yapıyor? Çocuklarınız kaç yaşında? Yani birlikte mi gittiniz?
O dönemde eşimden ayrılmıştım.
Hı hı. Çocuklarınız kaç yaşında?
Ayrıldığımda çocuklarım 15-17 idi. Onları bıraktım. Annem ilgileniyordu. Babaları tabii hayattaydı.
Hı hı.
Onlar çok enteresan bir şekilde yaşadılar bu ayrılığı. Çünkü nedense dostane bir ayrılık olmadı. Eşim de kendisi avukat olduğu için nedense bana ceza olsun diye koşul koyduydu. Velayet bende olacak diye. Velayet onda, çocukların velayeti onda kalınca çocuklar beni hafta sonları bir de senede iki defa tatilde görebiliyorlar durumu vardı. Ama çocuklar kendi kendilerine karar vermişler. Haftanın bir günü bana geliyorlardı, bir günü babana.
Ne güzel.
Sırt çantalarıyla. Atilla o sırada Kapataş'a gidiyordu. İdil'de Galatasaray'a. İşte bir gün bana geliyorlar. Ben Teşvikiye'de oturuyorum. Ertesi günü Salacak'ta babalarına gidiyorlar.
Şimdi torunlarınız var değil mi? Evet. Barbaros'la Kaan. Evet. Nasıl bir ilişkiniz var? Onlar müzikle ilişkililer mi?
Yani onlar tamamıyla başka bir kuşak. Onların nelere merakları olduğunu bile tam olarak anlayamıyorum. Kendi iç dünyaları, kendi dünyaları, farklı dünyaları var. Ama çok iyi yetişen çocuklar Allah'a şükür. İnşallah onların gelecekleri aydınlık olur diye ümit ediyorum.
Ben de hep burada da söylerim, bizlerden güzel günler görsünler diye. Yani evet, genç kuşaklar. Bu arada Londra'da yüksek lisansınızın ben konusunu merak ettim ve baktım. O kadar güzelmiş ki bir bloğunuz var. Bloğunuzda onunla ilgili yazdığınız yazıyı da okudum. Ben böyle şeyleri çok merak ederim. 18. yüzyıl Avrupa'sının trajik ve komik operalarında Türk öğeleri. Yani özetle şöyle söyleyebilirim. Mesela işte Yıldırım Beyazıt'ın Timur'a esir düşmesi ya da Kanuni Sultan Süleyman'ın oğlunu öldürtmesi. Yani böyle mevzular zamanında bu topraklara gelen yazarlar tarafından Avrupa'ya taşınmış. Onların da çok ilgisini çekmiş. Hatta Kanuni Sultan Süleyman hayattayken bunlar metinleştirilmiş ve orada opera haline getirilmiş. Siz bunları araştırmışsınız. Keşke kitap olsa biz de okusak. Ve bugün müzik bilimi ne kadar genişlemiş olabilir? Hani sizin başladığınız dönemden de diye düşündüm. Mesela ben müziğin sosyal bilimlere etkisini, sosyolojiye etkisini, psikolojimize etkisini ya da beyne etkisini çok merak ediyorum. Burada da ondan da bahsedelim isterim, ne düşünürsünüz diye. Çok sesli müziğin bir topluma etkisini. Mesela Cem Mansur, keşke küçük yaşlarda pek çok insana çok sesli müziği öğretsek, aşılasak, alıştırsak ya da onlarla yaşatsak bunu bambaşka bir toplum oluruz demişti. Nurcan Akat bir gazeteci ama müzikle çok ilgisi olmuş. Kendisi de operalarda yer almış birisi. O da çok sesli müzik keşke öğretilse çok sesli bir toplum olabilirdik ve birlikte olabilirdik demişti. Siz ne düşünürsünüz?
%100, %100. Yani her şeyden önce çok sesli müzikle tanıştığınız andan itibaren, küçük bir çocuk olarak tanıştığınız andan itibaren zaten beyniniz sizin tek kanallı çalışmıyor artık.
Ya evet.
Çok kanallı çalışmaya başlıyor. Çünkü o seslerin her birini belki tek tek ayırt edemeseniz bile küçükken duyuyorsunuz. Ve tek tek ayırt etmeye zaman içerisinde başlayabilir bazı çocuk. Ne diyoruz mesela? Bu çocuğun kulağı çok iyi, çok iyi duyuyor. Neden? Çünkü o daha kolaylıkla ayırt edebiliyor sesleri. Tabii bu beynin çalışması, sesleri ayırt ederek çalışması aynı zamanda çok daha müziğin dışında da bir uyanıklık, daha bir farkındalık yaratıyor çocuğun hayatında gibi geliyor bana.
Bu müzik ve nöroloji ilişkisi benim ilgimi çeken alanlardan, aklımda kalan şeylerden bir tanesini söyleyeyim. Senkronize çalışmak, bir arada müzik yapabilme, bir arada tempolu iş yapabilme. Mesela bonobolarda varmış, bazı yunus türlerinde var. Yani birlikte iş yapabiliyorlar ama bunu bir ritimle yapabilmek başka bir şey ya. Bunu insanların beynindeki bir bölüm müzikle mesela çalışıyor. Çok enteresan geliyor böyle araştırmalar bana. Yani aslında küçük yaşta müzik öğrenmek, birlikte iş yapabilmek, senkronize tabii olabilmek ya da çok kanallı çalışabilmek açısından belki de faydalıdır diye de düşünüyorum.
Şimdi mesela düşünün, bir koro var, dört sesli bir koro. Esas melodiyi genellikle en ince sesli sopranolar söyler.
Evet.
Diğer sesler en ince soprano, sonra alto dediğimiz daha kalınca kadın sesi, sonra tenorların incesi ve bas. Dört tane ses var. Aynı anda dört sesin hepsi değişik bir yerde. Ama siz birbirinize dinlemek zorundasınız. Yani ikinci ses birinci sesi dinlemek zorunda ki ona uydursun. Aynı zamanda ikinci ses üçüncü sesi de dinlemek zorunda. Dördüncü sesi de duymak zorunda. Dördüncü de üçüncüyü dinlemek.
Benim için o kadar zor bir şey söylüyorsunuz ki şahane. Niye müzikte başarılı olamadığımın kanıtı. Şahane.
Şimdi bütün bu sesleri dinlediğiniz takdirde bir bütünlüğe ulaşırsınız.
Çok güzel.
Yoksa kakofoni denilen.
Bugünkü toplumsal durum işte diyorum ya, toplumla müzik ilişkisi ne kadar aslında. Aynen.
Bir orkestra mesela şey. Orkestra düşünün. Yani orkestra demeyelim. Dört tane yaylı çalgı. Yine dörtten gidelim hep. Dört yaylı çalgının da her birinin önünde notalar var ve bambaşka notalar yazıyor orada. Ama her birinin diğerinin hangi salisede hangi sesi çıkartacağını hissetmesi ve duyması gerekiyor. Gerekiyor derken bu kendiliğinden oluyor esasında. Evet.
Refleks gibi oluyor neredeyse.
Eğer bu eğitimi aldınızsa iyi dinlemeyi öğreniyorsunuz. Müziği iyi dinlemeyi öğrenmek demek, insanları da iyi dinlemek demek, doğayı da iyi dinlemek demek,
evet.
Dinlemek demek.
Ne kadar doğru bir şey söylüyorsunuz. Sabırsızız ya biz. Yani hemen dinlemekten çok konuşmak istiyoruz. Şimdi Filiz Hanım'la ilgili de bir şey söylemek isterim. Başta Filiz Hanım bana dedi ki kendimle ilgili çok da konuşamıyorum. Konuşmak da kolay değil dedi ama müzikle ilgili ne kadar heyecanlanarak anında konuşmaya başlıyor. Yani böyle daha başka bir heyecanınız oluyor. Çok da güzel bir şey bu. Şimdi arada pek çok şeyi atlayarak soracağım. Ayvalık Uluslararası Müzik Akademisi. Sizin 1998'de başladığınız bir oluşum. Biraz ondan da bahsedelim mi? Orada master class dersleri veriliyor. Siz büyük bir emek verdiniz oraya ve pek çok insan da öyle. Edebiyatla müzik ilişkisi var. Genç öğrenciler geliyorlar. Evet. Birebir insanlarla çalışıyorlar ve Ayvalık gibi bir ortamda aslında taş evlerin bahçesinde başlayan bir oluşum. Evet. Bahsetsenize orada neler yapıyorsunuz? Biraz bizler gençlerin müzik eğitimi için neler yapabiliriz? Onları da sormak istediğim için direkt bu konuya atladım.
Esasında onun da biraz öncesi var. Biraz öncesini isterseniz söyleyeyim. Ben 1970'li yıllardan itibaren kafayı çocuğun müzik eğitimine taktım. Neden taktım bilmiyorum. Yani kendim de işin içinde olduğum için belki de konservatuvar öğrencileri 12 yaştan sonra falan alınır yani. O yaşın geç olduğuna karar verdim bir zaman. Yani müzik eğitiminde mutlaka daha küçük yaşta başlamanız gerekti.
Şimdi öyle deniyor zaten.
Ve bu konuda pek çok araştırma yaptım, yazılar yazdım. Hatta o yazıların çoğu şimdi kitaplarımın içerisinde de vardır. Merak ettim, Montessori eğitimini merak ettim. İşte Dalcroze eğitimi merak ettim. O Dalcroze eğitimini zaten biz Ankara Devlet Konservatuvarı'nda almıştık. Müzik, ritim ve beden eğitimi diyelim. Sonra yurt dışına gittiğim dönemlerde, 70'lerde ve 80'lerde işte festivaller için gidiyorum mesela. Orada bazı eğitimcilerle tanışıyorum. Eğitimcilerle oradaki müzik okulları varsa eğer mesela Avusturya'da veya Almanya'da veya Fransa'da müzik okullarına gidiyoruz. Oradaki eğitimin nasıl olduğuna bakıyorsunuz. Sırf müzik eğitiminin mesela eski Yunan gimnazyumlarında olduğu gibi müzik, beden eğitimi, iyi hitabet, halk karşısında hitabet falan gibi temel meselelerini uygulayan okullar da var mesela.
Tabii sahne işi de bir tarafta.
Evet ve işte bu kafayı taktığımdan ötürü herhalde hep böyle bir şeyler yapalım, nasıl yapalım derken tabii çok küçük çocuk eğitimine bir türlü başlayamadım. Hala da başlamış değilim. Ama ben var olan müzik eğitimini devam ettirmekte olan gençlerin diyeyim, bu eğitiminin farklı yönlerinde tanımalarına yardımcı olmak istedim. Ve bu isteğin sonucunda ortaya böyle bir masterclass programı çıktı. Ha diyeceksiniz ki nedir bu, dünyada ilk defa mı yapılıyor? Yok, işte dünyanın her yerinde yapılan bir şey. Nedir? Okullar kapandığı vakit tatil diye bir şey var. Ama müzisyenin tatili yoktur.
Evet.
Yani müzisyen okul kapandı. Ben kemanımı da kutusuna koyuyorum, kapağını da kapatıyorum. Şimdi 3 ay bakmıyorum, 3 ay sonra tekrar açacağım diyemez.
Mümkün değil.
Böyle bir şey yok. Piyanist de aynı şekilde. Müzisyenin gerçekten müzisyen olabilmesi için, gerçekten derken yani hani zevk için piyano çalıyorum veya falan filan değil de yani bu işi yapacağım, aşkla yapacağım dediği vakit sabahleyin kalkar. Hatta örnek vereyim, bu işi hayatı boyunca yapan bir hocamız vardı, Lucas David diye. 12 sene falan bizim masterclass'lara hoca olarak geldi. Beraber kalıyoruz aynı binada. Adam ne bileyim ben 80'ine falan yakındı neredeyse. İki büklüm savaş geçirmiş, savaşta açlık geçirmiş falan filan. Yani çok zor bir hayattan geliyor. Sabah kalkıyor. Kahvaltıya inmeden alıyor eline kemanı, başlıyor. Egzersiz yapmaya. Gamlar. Allah Allah. Ben bile şaşırıyordum bu kadarına. Artık yani o gece konser falan vermeyecek. Yarın da konser vermeyecek. Sonra kahvaltı. Kahvaltıdan sonra dersler. Derslerde zaten eline keman hiçbir zaman düşmüyor. Öğlen yemeği. Hadi git uyu adam değil mi? Birazcık böyle dinleniyor. Sonra yeniden keman. Gece yatana kadar. Şimdi her müzisyenin böyle olmasını bekleyemeyiz tabii. Ama olay bu.
Evet.
İşin gerçeği bu. O yüzden okullar kapanıyor ülkemizde, konservatuvarlar. Sonra çocuk evine gidiyor. Kiminin evinde şöyle de bir durum var mesela. Ailede çok fazla müzisyen yok. Hatta hiç müzisyen yok. Çocuklarını konservatuvara vermişler. İyi bir eğitim alsın falan diye. Çünkü hocaları demiş ki bu çocuğun kulağı iyi, gayet de yetenekli. Ama tatilde aile eğer çocuğuna demezse ki işte senin böyle bir programlı bir hayatın olsun tatil boyunca. İşte sabah şu kadar çalış, sonra denize gideriz, denizden sonra bilmem demezse o çocuk bir daha eline almaz o. Bir de bütün kış boyunca farz edelim okula giderken kendi esas enstrümanının hocasıyla karşı karşıya oluyor. Esas enstrüman hocasıyla tanışıyor, senelerdir birlikteler. İşte diğer derslerde öyle ama yani dersten çıkıyor, evine geliyor. Haftada iki kere, üç kere falan hocasıyla karşı karşıya kalıyor. O kadar temas. Belki birlikte eğer müzik yapılıyorsa orkestra falan filan öyle de bir beraberlik olabilir. Peki başka hocalarla karşılaşıyor mu bu çocuklar? Yani başka hoca mesela nasıl dersi veriyor? Verdiği derslerde sana karşı tavrı nasıl? Veyahut senin çaldığın eserlerde şimdiye kadar hiç aklına gelmemiş veya senin de düşünmediğin veyahut hocanın da üzerinde durmadığı bir nokta üzerinde duruyor mu? Hatta vücut diliyle ilgili, enstrüman çalmanın tekniğiyle ilgili, yani piyanist için başka, yaylı çalgılar için başka sorunlar olabiliyor. O sorunları senin devamlı ders aldığın hocan da görüyordur mutlaka ama gözünden kaçmış olabilir. Bu masterclass derslerinde senin o zamana kadar aklına gelmemiş olan veya sana söylenmemiş olan bir takım şeylerin kapısı açılır. O açılan kapılardan sen başka yerlere gidebilirsin.
Tabii bir de bu hocalar da enteresan insanlar oluyorlar genellikle böyle evet. Hani kolay bulamayacağımız. Ben Lang Lang'ın Avusturya'da master class'ına katılmıştım. Uzaktan izleyici olarak yani bir sırada oturup izleyebiliyorduk genç öğrencileri. İnanılmaz bir iletişimi vardı mesela. Yani çocukla çocuk oluyor, ondan sonra onun hemen küçük hatalarını söylüyor, şöyle yapsan daha iyi olur diyor, ondan sonra bir çizgi film canlandırıyor mesela orada ya da öyle bir şey çalıyor. Çocuklar böyle nasıl bir ışıkla izliyorlardı onu, ben bile etkilenmiştim. Yani öyle biriyle bir araya gelmek bile çok büyük bir mutluluk ve o birebir senin çalışına dair bir şey söylüyor, 2-3 tavsiye veriyor belki de kısa süreli ya da uzun süreli. Çok etkili şeyler bunlar.
Bir yandan öyle bir etkileşim. Bir yandan mesela bu enstrüman çalanlarda çeşitli bedensel ağrılar olur. İşte sırtı ağrır, dirseği, bileği ağrır falan. Yanlış pozisyonla çalışmakta veyahut işte çok üzerinde durmuyorsa, çocuğun kendisiyle çok fazla bilinçli olarak ilgili değilse, yani bazı çocukta hakikaten ağrımaya rağmen devam eder, üzerinde durmaz falan filan. Yani o tür şeyler de ortaya çıkabiliyor bu masterclass'larda. O da çok önemli.
Bir yaşam tarzı ve gusto da öğreniyor çocuklar, her şey bir yana değil mi? Nasıl evet. Yer içer, kalkar, nasıl iletişim
şimdi
kurar
bu hocalar? Birlikte yaşıyorlar, birlikte yaşıyorlar derken yani sabahtan akşama kadar beraberler. Hatta bizim binada da kalıyor bazen öğrenciler hocalarla birlikte. Yani yabancı dil bilse veya bilmese dahi bir kere hocasıyla bir şekilde iletişim kurmaya kendisini mecbur hissediyor. O çok güzel. Yani az buçuk yabancı dil biliyorlar. Son zamanlarda çoğaldı ama.
Evet.
Demek ki aileler de bu işe önem veriyor. Çocuklar kendileri de önem veriyorlar besbelli. Ama mesela çevirmenlerimiz falan da oluyor derslerde. Asistanlar çevirmen olarak bulunuyorlar. Biraz önce söylediğiniz gibi yani nasıl oturulur, nasıl kalkılır, nasıl sorulan sorulara cevap verilir. Yani bir hayat tarzı öğrenimi de aynı zamanda.
Ya çünkü bizde sanatı, sanatçı olmayı çok da özendiren şeyler olmayabiliyor. Özellikle sizin alanınızda, yani klasik müzik diyelim. Daha niş gibi kalan bir alanda bir insanın ne kadar başarılı olacağını, ne kadar kültürlü olacağını, neler elde edebileceğini görmek de çok güzel bir avantaj. Yani sadece para pul değil de bir kültür, arkadaşlık, bildiğim kadarıyla aktarayım yanlışlarımı siz düzeltin. Ayvalık Uluslararası Müzik Akademisi, AYMA diye de kısaltılıyor. Hı hı. 98'de sizin çabalarınızla kuruluyor biraz da. Hatta çok önemli bir keman sanatçısı Ayla Erduran diyor ki size, ya Filiz, kemanımı sattım. Yani onun parasını koyalım, şöyle koyalım, böyle koyalım. Siz Ümit Boyner'e anlatıyorsunuz. Hı hı. Onun da yeni restore ettirdiği bir aile evinin bahçesinde, o evde başlıyor işler. Daha sonra 2011 yılında Ayvalık Kültür ve Sanat Vakfı, AKSV kuruluyor. Barutçuoğlu ailesi Haluk Barutçuoğlu evini size vakfediyor ve bunun üzerine çok uzun yıllardır, işte 98 dedim, ne 25 yıl, evet. Yani sponsorlukları bu işlerin çok değildir, ona rağmen hala da pek çok insan destek vermek istiyorsa buradan da duyuru yapmış olalım. Çok önemli küçük küçük katkılarla pek çok öğrenci yetişiyor, masterclass yapılıyor ve dünya çapında öğrencilerin, evet, yetişmesine katkı sağlayan, dünyadan pek çok insanın da ilgisini çeken, hı-hı, müzisyen dünyanın dört bir tarafından, hı-hı, gelip o master class'a da, evet, katılıyorlar. Hem Ayvalık'ı görüyorlar, hem sizlerin çabasını görüyorlar, hem o gençlerdeki ışığı görüyorlar. Çok önemli çabalar bunlar. Siz böyle bir şeye başlamışsınız. Ya şimdi düşünüyorum da Filiz Hanım, çok özür dilerim söylediğim için ama 1937 doğumlusunuz. Ve şu anda karşımda görüyorum nasıl aktif olduğunuz. Müzik belki de böyle bir şey sağlıyor, işte çok yönlü düşünmek, çalışkan olmak. Ama bir taraftan baktığımızda dediniz ya, ya kitabın ismini çok sevdim, Bütün İyiler Biraz Küskündür ismini diye. Şimdi orada bir cümle vardır: çoğumuzun kalbi kırık ve bu bizi yavaşlatıyor diye. Şimdi ben kendi hayatıma da baktığımda, Türkiye'de olup bitenlere baktığımda, direkt benim hayatımda gibi olmasalar da, annem babam olmasın diyelim onları yaşayanlar, kırılıyorum, üzülüyorum başkaları adına ve bu beni yavaşlatıyor. Kendi yaptığım işleri yavaşlatıyor. Biz ne olacağız hali günler sürebiliyor. İşleri güçleri bırakıyoruz. Deprem oluyor, bırakıyoruz. Sel oluyor, bırakıyoruz. Siyaseten bir şeylere kızıyoruz, bırakıyoruz. Şimdi sizin hayatınıza baktığımda, uzun sordum ama toparlayacağım. Şimdi Sabahattin Ali, siz 11 yaşınızdayken çok sevdiğiniz, çok yakın olduğunuz babanız, öyle olmasa da ne olur diyeceksiniz ama, ve de çok yakınsınız, babanız öldürülüyor. Ölmüyor bir de, yani öyle bir şey. Çok önemli bir yazar ama siz dışlanmışsınız, bırakın saygı gösterilmesine, komünistin kızı, eşi, okullarda tek başınıza bırakılmışsınız. Kırgınlığa rağmen ilerleyebilmeniz nasıl bir güçlü oluyor? Sizi tanıyan pek çok insana da sorduğumda, devam edebilme gücü, o neşeyle devam edebilme gücü bizi etkiler diyorlar. Nedir o güç? Nereden gelir? Biz nasıl bulabiliriz bunu? Çok uzun sordum ama anlatabildim mi?
Deliyim herhalde.
Estağfurullah.
Yani ne bileyim ben. Ben de depresyon geçirdim mesela. Ama depresyon, kaç yaşındaydım yani. O depresyonu niye geçirdim? Büyük hayallerle kurduğum yuva yıkıldı diye. Ama yıkılır yıkılmaz geçirmedim. Aradan 2 sene geçti ondan sonra.
Olur öyle.
Evet. Öyle oluyor. Ama ondan sonra da mesela pek çok haksızlık yaşadım ben. Türkiye'de yaşayan herkes gibi.
Herkesin nasibine bir haksızlık düşüyor.
Tabii yani pek çok haksızlık, aşağılanma, bazen kadın olduğun için aşağılanma, bazen baban komünist diye aşağılanma, bazen mesleki açıdan tehdit olarak görüldüğün için çelme takılması falan, bir sürü böyle şey. Yani bir süre tabii ki etkileniyorsun, etkilenmemek mümkün değil ama hiçbir zaman yenilgiyi kabul etmek istemedim.
Bu çok güzel bir şey.
Tabii son yıllarda çok daha zorlaşıyor çünkü yaşlanıyorsunuz. Türkiye'nin koşulları gitgide daha zorlaşmakta, onun da farkındayım. Gençlere çok üzülüyorum. Yani yenilgiyi kabul etmemek kolay değil. O savaşımı verebilecek gücü de bir şekilde aramanız ve bulmanız lazım tabii. Ama savaşmadan olmuyor. Hep savaştım. Şu anda pek bir savaş vermediğimi söyleyemeyeceğim.
Şu anda da eğitimcisiniz, yani eğitimci olmak zaten bu ülkede bir savaş, gençleri yetiştiriyorsunuz, pek çok yazdığınız şey var, hani hiç acımadı ki derken anılarınızda mesela, aslında ne kadar acılı şey olduğunu da görüyoruz ya da babanızla ilgili yazdıklarınızda. Mektupları okuyunca ben bile içleniyorum yani, ya da sizin çocukken anne babanızın ölmemesi için her gün her gece dua eden bir insan yaşarken babanız öldükten sonra kendinizi suçlu hissetmeniz bile çok acıdı.
O da çok tuhaf. Bak şimdi hatırlattınız da yani niye ben mesela öyle dua ediyordum acaba?
Ben de ederdim. Biliyor musunuz? Onu okuyunca düşündüm ve benim öyle bir aklıma geldi. Yani şöyle bir şey. Niye? Anne baba sevgisi. Ne bileyim bir korku herhalde. Yani bir şey olmasın.
Bir şey söylüyor onlara. Yine de biliyor tabii, musun herhalde?
Bir şey olmasın. Duaları ediyorsun ve başına geleni çocuksun ya ben mi bir şey yaptım? Hmm. Bir günah mı işledim de babamın başına geldi ya. Diyorsun. Ben çok hissettim sizin yazınızda o şeyi. Yani çocukken olabilir demişim. Oysa ki ne kadar neşeli fotoğraflarınız var ama muhtemelen evde de bir takım şeyler konuşuluyor belki de. Hani babanız pek çok tehdit de almış zaten. Hmm. Cezaevinde yatmış.
Yani
hisseder bir çocuk bunları.
Herhalde nasıl yaşıyorduysam çok tuhaf. Yani babam hapishanedeyken işte hapishaneye Paşa Kapısı cezaevine gidiyoruz ziyarete. Ne düşünüyordum acaba?
Tabii.
Kim bilir?
Tabii.
Onların hepsinin insanın hayatında bütün izleri var. O izler belki de o sıralarda hissettiklerim, o sıralardaki duyguların bir gücü oluyor belki insanın hayatında. Sonraki denemelerinde başına gelenler karşısında. Aldığı tavır konusunda.
Şöyle bir şey söylüyordunuz. Birlikte geçirdiğiniz 11 yıla dair. Babamın yine de en rahat ve en mutlu dönemiydi diye bir şey söylüyorsunuz. Hmm. Hani daha düzenli işleri
uzaktan
var.
Uzaktan bakınca tabii
siz
öyle.
Siz varsınız, eşi var gibi. Ama hep meraklı olmuş, hep heyecanlı olmuş. O tabii. Kadar cezaevi tehditler, olaylar. Bir de hep merak ederdim. Sonra da buldum size çalışırken. Sabahattin Ali'nin Ali'si soyadını kendimi seçmiş diye.
Şöyle soyadı kanunu çıktığında babamın ailesi Şenyuva soyadını almış. Babam da Şenyuva soyadını istemiyor. Zaten eskiden babanın adı lakap olarak kullanılıyor.
Evet.
Yani işte mesela Ulvi Cemal. Cemal'in oğlu Ulvi demek. Sabahattin Ali, Ali'nin oğlu Sabahattin evet. demek. Babam da zaten Sabahattin Ali olarak tanındığından ötürü bunu devam ettirmek istiyor. Fakat nüfus memuru da diyor ki Ali diye soyadı olmaz. O zaman Ali'nin iyisin, iyinin üzerindeki noktayı sil diyor babam da. Oluyor benim soyadım Alı. Babamın da soyadı Alı esasında.
Çok enteresanmış. Peki babanızın şiirlerinden de çok bildiğimiz eserler yapıldı. Yıllardır söylediğimiz işte dışarıda deli dalgalar evet. olsun. Benim meskenim dağlardır dağlar. Siz neler hissedersiniz o şarkılar için bir müzik bilimci olarak da müzisyen olarak da?
Vallahi ben de bir besteci değilim ama şiirlerin çoğunda böyle bir ritim olduğu yani müziğe uygun bir ritim olduğu tabii hece vezninde yazılmış hemen hemen hepsi. Aynı zamanda da bir melodi olduğunu düşünebilir insan.
Kendinden melodili
evet.
zaten.
Zaten babam yani bu şiirleri şarkı olarak düşünüyordu. Bilmiyorum şarkı olarak hiç hapishane şarkısı mıdır onlar? Hapishane şiiri değildir, hapishane şarkısıdır galiba. Bak birdenbire. Çünkü babam kendisi de çok müzik seven, türkü söyleyen, şarkı söyleyen falan bir insan olduğu için bu şiirlerini de bir şekilde içinde müzik olarak yaratmış gibi geliyor bana. Bana gelen benim içimden öyle geliyor.
Babanızdan neler öğrenmişsinizdir şimdi bugünden bakınca?
Neredeyse her şeyi hayatla ilgili bir çocuğun hayatıyla ilgili neler olabilirse hepsini ondan öğrendim herhalde. Çünkü babam mutfağa da giren, ev işi de yapan, işte benim okuldan gelen ödevlerimi birlikte yaptığım mesela ne bileyim ben böyle el işi ödevleri falan olurdu. İşte mesela o zamanki öğretmenlerimiz de çok meraklıydı o el işi ödevlerine. İşte böyle kartondan evler yaparız, ağaç evet. yaparız bilmem ne falan. İşte babamla beraber o işler yaparız. Doğa sevgisi, hayvan sevgisi mesela eve kediyi getiren babamdı. Annem pek istememişti. Cici diye bir Ankara kedimiz olmuştu. Kediyle ilgili hikaye mektuplarımda da vardır. Yaz tatilinde biz annemle İstanbul'a gidiyoruz. Kediyi ne yapacağız? Babam da gidiyor. Babam kediyi alıp hayvanat bahçesine götürüyor. Orada kalsın, dönüşte alalım diye. Anneme mektup yazmış diyor ki İpek Hanım'la bize yardımcı olan bir kadın vardı. Onu da gidin sepeti koyun, kediyi üzerine de bir örtü koyun, eve getirin diye. Falan böyle kedinin hayatıyla ve geleceğiyle ilgili planları bile o yapıyordu.
Döneminin dışında bir erkek ve baba portresi tabii ki mektuplar. Yani ne kadar önemli anneniz Aliye'ye ve size yazdığı mektuplar. Evet. Sevengül Sönmez de editörünüz, evet, de yakında dostunuz. Sevengül'ün kitabı Canım Aliye, Ruhum Filiz, ne kadar güzel bir kitap. Yani annenize eski Türkçe ile yazıyor, size yeni Türkçe ile yazıyor. Muhteşem mektuplar. A'dan Z'ye Sabahattin Ali de yine Sevengül'ün kitabından da söz edelim. Sergiler, o fotoğraflar, fotoğraflama, belgeleme. Çok büyük bir şans bir çocuk için. Babasının ona, annesinin de tabii ki mektup yazması. O günden bugüne bakmak. Kendim için de onu düşünüyorum. Babam da mektupçu bir adamdı mesela. Sanki merak da ondan geçmiş. Okuma, tabii, müziğe ilgi, sanata ilgi. Güzel de giyinir miydi? Biz hep güzel giyinmiş fotoğraflarını gördüğümüz için de öyle. Çok şık buluyorum ben.
Evet işte, ama o zaman ne bileyim ben, galiba hepimiz öyle yaşıyorduk.
Evet, dönem insanları.
Babam kendisine, temizliğine çok dikkatli bir insandı. Ama hani ne bileyim, eğer bir kostümü varsa o kostümü mutlaka İngiliz kumaşından olacak. Kışlık. İşte yazlık kostümü çok iyi bir ketenden olacak. Beyaz keten kostümü vardı. Yazlık bir tane, kışlık bir tane ama en iyisi. Şile bezini mesela ilk keşfedenlerden birisidir babam. Nereden keşfettiyse şile bezi alır, ondan gömlek diktirir filan.
Çok da seyahat eden biri, belki rahat da olmak istiyor. Hem şık hem rahat olmak istiyor. Hep cebinde kitap taşırmış.
Evet.
Her yerde okurmuş. Bu genç yaşında vefat etmesine rağmen, yani benim şu andaki yaşımdan genç vefat etmiş.
Evet.
Bu kadar değerli eserler, öyküler. Ben öykülerini de çok severim. Hani 3 roman.
Ben de çok severim öykülerini. Vallahi çok kısa bir hayata çok eser sığdırması bence onun beyninde bazı şeylerin hazır olmasından dolayı gibi geliyor. Yani öyle bir beyin, öyle bir yetenek, sünger gibi emmek bilgiyi, kültürü, dünyayı, insanları, doğayı emiyordu yani. Ve aynı zamanda da mesela son derece konuşkan, hoş sohbet, yani böyle içine kapanık odasına çekilip harıl harıl yazan da bir yazar değildi ki. Hayatta yaşayan bir insandı yani. Ne ara yazdı onları?
Kürk Mantolu Madonna galiba Tefrika bir gazetede. Onu, evet, göndermesi bir avantaj olmuş.
Kuyucaklı Yusuf da öyle.
Kuyucaklı Yusuf.
O da öyle.
Çok severim mesela. Aydın, Çin'e taraflarını çok seven bir insan olduğum için oranın doğasını. Öyle de çok severim. Hani zaten kitabın kendisi çok güzel. Kürk Mantolu Madonna, İçimizdeki Şeytan, Kuyucaklı Yusuf romanları. Öykü Değirmem çok severim. Kaan'ı, Ses, Yeni Dünya, Sırça Köşk. Şiirleri Dağlar ve Rüzgar. Zaten Dağ Sevgisi.
Kaz Dağları'na her sene, yani Kaz Dağları şimdi çok meşhur ya, herkes,
evet,
biliyor,
tabii,
gidiyor
orada
köyleri möyleri. Babam o zamanlar yani 1900'lerde zaten Kuyucaklı Yusuf çocukluğu,
37,
kendi çocukluğunu anlatıyor. Daha o zamanlardan Kaz Dağları'nın eteklerindeki köylere giden, bir şekilde çocukluğundan itibaren dağları yürüyerek gezen, obaları bilen, Türkmen köylerini tanıyan, o köylülerle kaynaşan, daha sonraki yıllarda beraber olduğumuz zaman da yaz aylarında Edirne'de annesini görmeye giderdi. Ondan sonra da dağlara çıkar. İlla ki çıkacak o dağlarda, köy köy gezecek, yürüyerek. Şimdi kim yapabilir onu? Koca bir sopa elinde, fotoğrafı vardır kendinde, bir de fotoğraf makinesiyle selfisini çekmiş.
Benim
mesela
meskenim dağlardır dağlar, boşuna da dememiş yani hakikaten.
Aynen.
Hatta birinin anılarında okumuştum, kimin hatırlamıyorum, çok özür dilerim şimdi. Yanlışsam düzeltin, bir dönem nakliyeciliğe mi merak salmış çünkü gezerim diye mi?
Yok, o şeyden, hayatının sonunda nakliyeciliğe merak sarması, doğrusunu isterseniz kaçış yolu ararken.
Ben belki gezme şeyinde öyle kafamda kalmış, sevdiği de için.
Yani tabii şimdi o birisinin tavassutuyla kamyon sahibi oluyor. Daha doğrusu kamyonla birlikte nakliyeciliğe girişip ta Urfa'ya kadar gidiyor. Urfa'dan tahmin ediyorum belki de Suriye'ye geçmeyi ümit ediyordu. Nedense geçememiş o zaman.
Peki, yok bir şeye acımadı ki, sevilen bir kitap. Çok insandan duyduğum da, yani duygulanılan, o dirayet insanların hoşuna gitti diye de düşünüyorum. Orada diyorsunuz ki hayalimdeki Türkiye bugünün Türkiye'si değildi. Şimdi aslında zor bir hayatta yaşamanıza rağmen, bir anlamda sanatta dolu, güzel dostluklarla dolu bir hayat olmasına rağmen, geleceği hep daha umutlu görmüşsünüz. Bugün nasıl görüyorsunuz?
Ben hiçbir zaman karamsar değilim. Her şey yaşanmalı. Bugünleri de yaşamak zorundayız besbelli. Ama bugünler de geçecek diye düşünüyorum. Geçecek, nasıl olsa geçecek yani. Evet, hayalimdeki Türkiye bu Türkiye değildi. Bu dünya da değildi esasında. Yani bu dünya da bana yabancı geliyor. Ama umutsuz da değilim. Gençlerin de umutsuz olmasını hiç istemiyorum. Valla çaba göstermeden hiçbir şey gerçekleşmez dünyada. Çaba göstermek lazım. Hem kendi hayatınızla ilgili çaba göstermeniz gerekiyor diye düşünüyorum. Hem çevrenizi de bir yerde harekete geçiren bir insan olmaya çalışmak lazım.
Evet, eğitimci olmak bunun için güzel bir yol sanki.
Evet, yani illaki böyle pembe dünyalar, pembe rüyalar yaratma peşinde değilim. Ama mesela Ayman'ın bunca sene ayakta kalabilmesi, bunca sene bu işi sürdürebilmemizin nedeni esasında yine gençler sayesinde oldu. Yani Ayma'ya gelen bizim binamızda İdil Biret'le bir hafta aynı çatı altında yaşayıp İdil Biret'le Masterclass'a dersleri yapan gençlerin o günleri hala unutmuyor olmaları, o günlerde yaşadıkları ve öğrendiklerinin onlara hayatlarında yeni pencereler açmış olması beni yani umutlandırıyor geleceğe yönelik.
Size şunu da sormak isterim. Pek çok genç insanla çalışıyorsunuz. Dediniz ya demin de çok küçük öğrencilerle hala da çok çalışamadım ama diye. Hı-hı. Nasıl başlasınlar? Biliyorum ki Nasıl Olunur'u dinleyen pek çok aile var ki çocukların müzikle çok yakın olsunlar istiyorlar. Bunun için çaba gösteriyorlar. Neler yapmalılar, nelere bakmalılar, nasıl bir çaba göstermeliler? Bir çocuktaki o cevheri de nasıl anlıyorsunuz varsa?
Tabii bu ailenin dikkatine bağlı yani. Her çocuk daha okula yuvaya başlamadan ailesinde ne görürse onu alır. Ailesinde ve ailesinin çevresinde ne görürse onu alır. Yuvaya gitme imkanı varsa şansı daha çoğalır. Genişliyor çünkü çevre ve yuvada sana bir takım şeylerin arasında müziğin de sunulması mümkün. Çünkü çocuklar işte resim de yapıyorlar. Belki işte bazı yuvalarda tencere tava çalıp ritim öğreniyorlar. Şuydu buydu. Yuvada da o çevre biraz daha genişliyor. İlk öğretimdeki durumun nasıl olduğunu şu dönemde hiç bilmiyorum. Müzik ve resim gibi derslerin örgün eğitimden kaldırılmasını ben bir cinayet olarak niteliyorum ve kınıyorum. Ve bu dersleri kaldıranların yatacak yerleri olmadığını düşünüyorum. Onun için iş yine aileye düşüyor. İlk öğretimden itibaren çok şanslı çocuklar olabilir. İyi öğretmenlere düşerler. Onların yeteneklerini fark eden öğretmene düşebilirler, karşılaşabilirler. Ama burada yine tekrar ediyorum, aile çok önemli. Anne çok önemli ama baba da çok önemli. Her ikisinin de çocuğun yeteneklerinin fark edildiği andan itibaren o konuda fedakarlık yapılması gerektiğini kabul etmeleri gerek. Hı hı. Aile fedakarlık yapacak eğer çocuk yetenekliyse.
Peki biraz dinlemeyle ilişkinin de kurulması lazım herhalde erken yaşta. Klasik müzikle özellikle.
Çok sesli müzik. Sözlü olması gerekmiyor. Çok sesli müziği. Çok küçük yaştan itibaren çocukların duyması gerekiyor. Duymak, oturup bir şey seyretmek. Esasında bu cep telefonları, iPad'ler falan bana sorarsanız işi çok bozdu. O çok farklı bir dünyaya doğru götürüyor çocukları. Onun için bilemeyeceğim bunların sonu ne olacak.
Sabır muhabbeti yaptık ya başında, evet. Aslında sohbetin. Belki size çok geliyordur bu. Yani klasik müzik eserini dinlemeye çocuğun sabrı yok. Belli ki size böyle şeyler, evet, söylüyorlar ki siz onunla ilgili
bir de görsel olsun diyorlar.
Tabii.
İlle görsel olacak. İlle orada bir şeyler olacak. Gözüm oyalanacak çocuk. Niye çocuğun durmadan oyalanması gerekiyor onu anlamıyorum ben de. Yani çocuk çünkü oyalanmazsa dert oluyor herhalde anneye babaya.
Şunu da sorayım size, siz bu kadar genç yetenekli muhtemelen insanla da çalışıyorsunuz. Yurt dışındaki olasılıklarını nasıl görüyorsunuz?
Vallahi benim şöyle bir şeyim var, tecrübeler sonucunda görüyorum ki bizim AYMA'ya katılan öğrencilerin çoğu zaten Türkiye'nin çeşitli bölgelerindeki konservatuvarlarda yetişmiş, oldukça yetenekli, iyi eğitilmiş çocuklar. Masterclass'lara geliyorlar. Ama mesela çok küçük yaşta da yeteneği keşfedilmiş olanlar var. Şimdi bu çocukların yurt dışına gidebilme olanakları şöyle. Şu sıralarda çok zor çünkü büyük bir ekonomik kriz yaşamaktayız. Daha, evet, da beter olacak galiba. Ama bugüne kadar veyahut işte geçen pandemiye kadar diyelim, ailelerin yardımıyla belirli bir seviyeye gelmiş olan ve Türkiye'de lisans eğitimi tamamlamış olan müzik öğrencilerinin yurt dışındaki konservatuvar ve müzik okullarının sınavlarına girdiklerinde kazanma yüzdesi bayağı yüksek.
Ne güzel.
Kazanıyorlar. İyi okulları kazanıyorlar. Bir de dil sorununu halletmişlerse hemen eğitime geçebiliyorlar. Ailelerin yardımı lazım burada. Ama özellikle Almanya'daki okullar biliyorsunuz ücretli değil veyahut çok daha ucuz. O yüzden Almanya'ya çok gitmek istiyorlar ve oradaki okullarda da kabul görüyor çocuklar. Ayrıca bu çocuklara burs veren mesela Necat Eczacıbaşı Vakfı var. İşte Borusan Vakfı bunlara burs veriyor. Tekfen zannediyorum burs veriyor. Bunları destekleyen kurumlar var. Bizim Ayvalık'taki masterclass programlarını destekleyen kurumlar var. Ailelerinin de yapacakları fedakarlıklarla bu çocuklar yurt dışında gittikleri vakit iyi okullarda okuyabiliyorlar ve başarılı olduklarını da görüyoruz.
Diyorsunuz ki her çocuğun yetenekli veya yeteneksiz müzik öğrenmesi gerekiyor. Çünkü müzik bir enstrüman vasıtasıyla bedenini kullanmayı öğretir, dans etmesini, özgürlüğü öğretir. O koordinasyon bilgisi başka şeyleri öğrenmeyi de kolaylaştırır. Değil mi? Hakikaten ne kadar da önemli bir şey ki beyni geliştirdiği de gerçek. Çünkü Profesör Doktor Türker Kılıç çok önemli bir bilim cerrahı, Dünya Bilim ve Sanat Akademisi'ne kabul edilmiş bir kişi. Ona dedim ki bu beyin hücrelerimizi ve aralarındaki bağlantıyı güçlendiren şeyler nedir? O dedi ki gezmek, fiziksel olarak gezmek ve okuyarak gezmek, dil öğrenmek ve müzik. Mutlaka bir enstrüman çalmalarını herkese öneriyorum demişti. Burada da tekrar etmiş olayım. Bu arada sizin kitaplarınızdan bahsedersek, müzik ve müziğimizin sorunları, elektronik müziğin öncüsü Bülent Arel, biraz önce bahsettik. Dünyadan ve Türkiye'den müzisyen portreleri. Bu çok güzel, ben bu kitabınızı okumadım ama sizde hep böyle bir değer bilmek, kaydetmek, hafızaya önem vermek gibi bir durum görüyorum.
Belge.
Yani biraz önce konuşurken bile evet dediniz. Bir belge, iki bir besteciden bahsederken dediniz ya müzikolojide görev yapan, unutulacak, unutulmaya başlandığını görüyorum diyorsunuz. Bir vefa var. Filiz hiç üzülmesin. Babanızın mektubundaki bir cümleden. Ferhunde Erkin tuşlar arasında biraz önce bahsettik. Cemal Reşit Rey unutulmaz marşın büyük bestecisi. Yok bir şey acımadı ki. Şimdi Cemal Reşit Rey unutulmaz marşın büyük bestecisi. Siz Cemal Reşit Rey konser salonunda
ilk genel sanat yönetmeniydim, kurucu.
Evet. Hatta sizin blogunuzda yine okudum. O ismin verilmesini bile anlatıyorsunuz. Ne kadar değerli.
Cemal Reşit Rey konser salonunun adının Cemal Reşit Rey olmasının nedeni Cemal Reşit Rey'in hala hayatta olan birkaç tane piyano öğrencisinin hikayesi odur yani.
Onların vefası bu sefer de değil mi? Ne kadar güzel.
Çünkü İstanbul Konser Salonu adıyla açıldı orası. Bedrettin Dalan zamanında, sonra SHP'ye geçti. Bir gün böyle 3 tane orta yaşlı hanım geldi. Dediler ki Filiz Hanım, biz Cemal Reşit Rey'in ilk piyano öğrencileriyiz. Bir tanesi de Emel Gazi Mihal, Türkiye'nin ilk kadın spikeri. Ve dediler, İstanbul'da Cemal Reşit Rey'in adını taşıyan hiçbir yer yok. Halbuki Cemal Bey hem İstanbul Belediyesi Konservatuvarı'nın kurucularından biridir, hem işte ilk piyano hocalarındandır, bizim de hocamızdı falan filan. İşte ilk oda orkestrasını kuran, ilk şehir orkestrasını kuran insan, ilk Flarmoni Derneği'ni kuran kişi. Bunları tabii biz de biliyoruz da, o üç piyano öğrencisinin böyle bir istekte bulunması çok enteresandı. O sırada genel sekreter de Hilmi Yavuz'du. Hilmi Yavuz'la bu konuyu konuştuk ve Cemal Reşit Rey adı verildi. Yani bu hanımların hatırlatmasıyla.
Şimdi tabii 1937 doğumlusunuz dedim. Bu kadar kitap, bu kadar iş, eğitimcilik var. Üniversitelerde genç insanları yetiştirdiniz. Şimdiki masterclass eğitimlerinin dışında. Kocaman bir hayat. Yurt dışında yaşamayı düşündünüz mü? Sabit başka ülkelerde kalmayı? Ya da düşünmediyseniz niye düşünmediniz?
Vallahi kalsaydım herhalde Amerika'da kalırdım. Tuhaf bir şekilde şunu söyleyebilirim. Yani böyle milliyetçilik falan değil. Hani illa de yani hemşerilik falan filan da değil. Yani ben bu bölgenin, bu dünyanın, bu çevrenin insanıyım. Ama beni dünyanın neresine koyarsan koy orada yaşayabilirim. Ve yabancılık çekmem. Ama istemem. İstemiyorum. Ve ben hala bu ülkeye borcum var diye düşünüyorum. Cumhuriyete borcum var. Acayip ama öyle. Bir kadın olarak. Bizim yetmez ama Emeviçler aynı fikirde değil ama. Niye böyle duygulandım onu da bilmiyorum.
Ya bana da oluyor bugünlerde Filiz Hanım. Yani çok oluyor.
İşte sinir bozukluğu bu herhalde. İnsanı bu hale getiriyor bu memleket, bir de üstüne üstlük.
Bir gün içinde neler yapıyorsunuz? Çok hala çalışıyorsunuz biliyorum. Böyle bir şeyler yapıyorsunuz, okuyorsunuz. Müzikle aranız nasıl? Yani piyano çalıyor musunuz? Neler yapıyorsunuz?
Ya piyano merak çalamıyorum ederim. Artık çok fena. Piyano çalamıyorum, müzik dinliyorum. Müzik üzerine işte düşünüyorum. Son zamanlarda pek yazmıyorum. Yani en son yazdığım kitabı yayın evine verdim. Orada böyle uyuklamakla meşgul olduğu için moralim bozuk. Yayın evinde. Yani o kitap çıkarsa belki başka bir şeye başlayabilirim. Hmm. Ama o çıkmadıkça nedense...
Bir şeye başlamıyorsunuz.
Ben de böyle bir uykuya daldım. Carl Ebert'in hayatı. Hem de çok önemli yani. Cumhuriyet'in 100. yılında çok önemli o kitap ama çıkamıyor. Kağıt pahalı, yok bilmem ne. O yüzden bir tıkanıklık var şimdi şu anda. Okuyorum, çok değişik şeyler okuyorum. Tarih okuyorum daha ziyade. Ve tarih bilgimizin ne kadar az olduğunu, hem Türkiye hem dünya tarihi. Dünya tarihi özellikle bir müzisyenin, bir müzikoloğun mutlaka bilmesi gereken sosyal tarih, kültürel tarih, siyasi tarih tabii ki.
Tabii.
Eksiklerimi gidermeye çalışıyorum. Beynim ne kadar alıyorsa artık bu yaşta.
Estağfurullah, yani şunu düşündüm siz söylerken de aslında biz bir müzisyenin özellikle enstrüman çalmasıyla bildiğimiz bir insanın o enstrümanı çok iyi çalmasını yeterli olduğunu düşünüyoruz ama aslında ne kadar çevreyle bağlantılı, o dönemin tarihiyle, tabii, güncel yaşananlarla, değil mi? Bütün hepsi bağlantılı ve bahsettiğiniz belki de tarihe adını yazmış olan insanların tarihe sadece çaldıkları enstrümanla değil yaptıklarıyla da bir takım etkileri var.
Tabii ve yani bir enstrüman çalışan öğrencilerin de eğitimleri boyunca maalesef bu konuda çok eksik kaldıklarını görüyorum. Büyük bir eksiklik var ve ne oluyor biliyor musunuz? Yani siz bir kitap alıyorsunuz elinize, bir takım harfler var. Öğrenmişsiniz o harfleri okumayı, onları yan yana getiriyorsunuz. Kelime oluyor, cümle oluyor ama siz ne olduğunu anlamıyorsunuz. Ama okuyabiliyorsunuz.
Çok güzel örnek oldu.
Notayı okuyorsunuz. Çalıyorsunuz da o notada ne yazıyor. Ama ne diyor, ne anlatıyor? Yani birazcık da bu masterclassları yapmamın nedeni o. Ne anlatıyor, nasıl anlatıyor? Burada bir cümle var mı? Bu cümle ne anlatıyor? Cümlenin başı neresi, sonu neresi? Nefes alıyor mu, almıyor mu? Soluk alıyor mu?
Gerçek bir okuryazarlık yani. Gerçek okuma, ne kadar önemli bir şey söylediniz. Peki nasıl iyi müzisyen de olunur olabilir? Nasıl iyi eğitimci olunur da olabilir? Yani siz neden bahsetmek isterseniz bir nasıl olunur soracağım size.
Nasıl olunur? Bir kere her şeyden önce ne olmak istediğinizi bilmek. Ama bir de şu var, yani bugün şunu olmak istersiniz ve onun için çok çalışmanız gerektiğini fark edersiniz. Çalışırsınız, çalışırsınız. Bir yerde tıkanırsınız. O olmak istediğiniz yere tam olarak varamamışsınızdır. Ama çalışmadan olmaz gayet tabii. Deneyeceksiniz yani. Sonra belki de başta büyük bir aşkla bir şey olmak istemişsinizdir. Yani aşksız bir şey olunabileceğini ben sanmıyorum. Önce aşk belki de. Ondan sonra o aşka tutunmak. O aşkın belki de heyecanını hiçbir zaman yitirmemek. O aşkı hep beslemek. Hep canlı tutmak. Canlı tutabilmek için tabii bir sürü fedakarlık yapmak. O aşık size bazen ihanet edebilir. Onu göğüslemek, aşkınız ihanet eder. Siz o ihaneti kabullenmemeniz gerekir. Ve savaşmaya devam edersiniz. Yani herhalde sonsuz bir çaba gerektiren bir hayat. Nasıl olunurun cevabı.
Nasıl olunur serisinde Sisyphos'tan çok bahsederiz. Nasıl olunur serisi içerisinde kayayı yukarıya çıkartır. Hı-hı. Tam çıktığında yeniden çaba Hı-hı. çaba. Türkiye'de biraz da böyle o kayayı sürekli evet. yere düşüren, geri getiren bir şeyi de görüyoruz gücü. Rağmen olmaya çalışıyoruz Hı-hı. ya. Sizin dediğiniz gibi dirayetli olmak, direnmek çok önemli. Mesela babanızdan çok alıntı yapılan bir cümle, ne zor şeymiş 1947'de yazdığı metinden bir paragraf. Çalmadan, çırpmadan bize ekmeğimizi verenlere aç, bizi giydirenleri donsuz bırakmadan yaşamak istemek bu kadar güç, bu kadar mihnetli, hatta bu kadar tehlikeli mi olmalıydı? Namuslu olmak ne zor şeymiş meğer. Bereket, zora katlanmasını bilen bu millet de namuslu diye bitiriyor. Peki size son soru. Türkiye'de birlikte nasıl daha iyi yaşarız?
Birlikte.
Evet, birlikte.
Bilmem vallahi, çok zor bir soru.
Ben size yardımcı olayım mı? Şuradan. Hrant Dink konuşmasını yaparken siz, ben de oradaydım. 16 senedir oradayım. Beni en çok etkileyen konuşmalardan biriydi. Raquel Dink'in 15. yıl konuşması beni dağıtmıştır mesela. Tanrı'yı seviyorum deyip de kardeşinden nefret eden yalancıdır. Çünkü gördüğü kardeşini sevmeyen görmediği Tanrı'yı sevmez diyordu Raquel Dink. Hmm. Beni çok etkilemiştir. Geçen sene Nazım Özgün Afşin, genç bir üniversite öğrencisi, bir konuşma yapmıştı. 2022 yılında Hrant Dink anmasında, o da beni çok etkilemiştir. Bir de sizin konuşmanız 12. ölüm yıl dönümünde beni çok etkileyen konuşmalardan. Şimdi şöyle bir şey söylüyordunuz. Ben güzel bir okuyucu değilim, çok özür diliyorum herkesten, ama iki paragraf alıntısı yaptım. Benim için önemli. Şöyle başlıyorsunuz: bize acılarda akraba edenlerin kurdurduğu ve ne yazık ki her geçen gün büyüyen geniş ailemizin en eski üyelerinden biri olarak sesleniyorum bugün sana. Atlıyorum. Babamın kaybedilmesinden 70 yıl sonra gelinen noktada toplum, toptan pasifize edilmiş, her türlü haksızlık, hukuksuzluk, cinayet ve dehşeti kanıksamış durumda. Ne var ki güneşin her sabah doğması kadar doğal ve değişmez bir gerçek var evrende: hafıza. İnsan hafızası kaybolan, kaybedilen, yok edilen, yakılan, parçalanan değerlerimizi unutmaz. Onlar, bu kayıp değerler, hiç umulmadık bir yerde, umulmadık bir şekilde toplumun karşısına çıkar ve susmaktan hiç utanmadınız mı diye sorar. Sevgili Hrant, yine de o kadar umutsuz değiliz. Susmayanlar var. Hala buradayız. Bir yere gitmiyoruz. Vazgeçmiyoruz. Seni öldürdüklerinde henüz çocuk olanlar bugün burada, aramızda, öldürülmenizin peşine düşüyorlar. Soru soruyorlar, susmuyorlar. Sizler, kaybettiğimiz bütün değerlerimiz, bize Ocak ayazında bakarken biz burada her yıl gençleşen kalabalıklarla vazgeçmiyoruz demeye devam ediyoruz. Umut burada. Bu topraklar, bu ülke bizim. Çok güzel, çok güzel bir konuşmaydı. Ben çok etkilenmiştim. Çok da üzülmüştüm. Siz 70. yıl hala babanızın katilinin bulunmamasından bahsediyordunuz. Ve biz orada Hrant Dink'in katilinin bulunması için hep beraber bir çağrıda bulunuyoruz. Kaçıncı yıl? Ben de çok üzgünüm ama sizin gibi insanlar sayesinde, belki çok sesli müzik sayesinde, sanat seven insanlar sayesinde ama en çok da bu ülkenin gençleri sayesinde umarım çok daha güzel günler göreceğiz diye düşünüyorum.
Umarım.
Bir de sizin döneminize bakınca, anılarınıza, babanız ve siz ne kadar zorluk çekmiş olsanız da güzel arkadaşlık grupları varmış, insanların birbirine desteği, değil mi? Evet. O da çok güzel herhalde. Ben de böyle gençler başaracak, ileride çok iyi olacağız, umudumuz onlar, hiç demek istemem. Çünkü bugün önemli. Yani neşe de bugün lazım, gelecek de bugün lazım. Sürekli genç insanların üstüne niye bir şey yüklüyoruz biz bir şeyler yapamadan? Dediğim gibi umut burada, bu topraklarda, belki de bugün, ama bizlerin bir şey yapması gerekiyor. Sizin bugüne kadar yaptıklarınız bizler için çok kıymetli. İyi ki geldiniz Filiz Hanım. Çok teşekkür ediyorum. İyi ki buradaydınız.
Ben çok çok teşekkür ederim. Çok güzel bir program sunucusunuz.
Ya ben sevdiğim insanları davet ettiğim için genellikle güleç oluyorum. Sevecen oluyorum. Yoksa her zaman öyle değilim.
Size layık olabildiysem ne mutlu bana.
Ben. Burçun İmir vesile oldu buna. Filiz Hanım'la tanışıyorum. Biz beraber çalışıyoruz. Ayvalık Uluslararası Müzik Vakfı için dedi ve tanışmak ister misin? Ya dedim ki ben becerebilir miyim? Layık olabilir miyim? Bütün o eserleri okuyacağım. Ona çalışacağım. Dur, yapabilir miyim? Çok mutluyum. İyi ki bir araya geldik. Özellikle o Hrant Dink konuşmasından sonra size çok baktım. İyi ki buradaydınız. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun.
Çok çok teşekkür ederim ben de.